Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil abdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesiran. Muhterem dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programına başlarken hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, saygılarımı ve sevgilerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimize huzurunu, itminanını versin. Yuvalarımızı, işyerlerimizi, ülkemizi, İslam alemini lütfuyla, keremiyle, rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Hidayet kapılarını açsın. Üzerimizdeki karanlık bulutları dağıtsın. Terörler, fitneler, fesatlar, harici, dahili bütün düşmanların hileleri, bunları bir bulutun, bir sisin bir bölgeyi terk etmesi gibi inşallah Cenab-ı Hak üzerimizden alsın ve bizi bütün ümmeti Muhammed olarak daha aydınlık, güzel günlere ulaştırsın. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki gönlümüzde böyle güzel niyetler var, talepler var, dualar var, niyazlar var. Onları hep tekrar edeceğiz. Ve yeryüzünde ayağına diken batan bir mümin kalmasın. Gönlü incinen bir mümin kalmasın. Savaşların, açlıkların, kıtlıkların pençesinde kıvranan bir garip kalmasın. Hem bunu acıyı gönlümüzde hissetmeli, dua etmeli. Aynı zamanda gerçek hayatta da yaptığımız duanın tahakkuk içinde gayret göstermeliyiz. Yani duamıza uygun bir şekilde de amelimiz olmalı. Dünyamızın bir huzur, barış dünyası olması için üzerime düşen vazifeleri de yapmalıyız. Şüphesiz bunun en büyük mücadelesini sevgili Peygamberimiz vermiştir. Yani insanlığa barış, huzur ve mutluluğu getirmenin mücadelesini, İslam dediğimiz huzur ikliminin bütün dünyaya yayılması noktasında en büyük cihadı, en büyük gayreti, en büyük mücadeleyi sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yapmıştır. O büyük bir kahramandır, büyük bir liderdir, büyük bir önderdir, büyük bir imamdır. Her bakımdan örnektir. İşte o mücadeleyi yaparken, o zor şartlarla mücadele ederken Efendimiz neleri kullandı? Efendimizin en büyük kullanmış olduğu alet vasıta güzel ahlakıydı. Belki en büyük mucizesi buydu Efendimizin. Örnek insan olması, güzel ahlak sahibi olması, cömert olması, sabırlı olması, merhametli olması, kendini aşmış bir insan olması, yani hep ben diyen bir insan olmaması, sen diyen, ümmetim diyen bir insan olması ve bunu her halinde bunu göstermesi, yani o cömertliğini, o fedakarlığını, o diğergamlığını her halde bunu sergilemesi Efendimiz Aleyhisselam'ın. Zaten ahlakı buydu. Başka türlü davranması mümkün değildi. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٌ عَظِيمٌ. Şüphesiz sen en büyük ahlak üzerindesin. Bu. Yani nasıl ki bir güneş doğduğu zaman aydınlatmanı edemez. Bir oda içerisinde kalorifer yandığı zaman ısıtmadan edemez. Ne diyelim, böyle bir gül açtığı zaman etrafını kokumadan, güzel bir koku yaymadan edemez, engel olamaz. Çünkü onun tabi fıtratında bu vardır, tabında bu vardır. Kokulu gülse o gül kokacaktır. Güneşse o her tarafı aydınlatacaktır. Bir sıcaklıksa etrafı ısıtacaktır. Böyledir. Onun başka türlü bir yansıması olmaz. İşte Efendimiz de böyle. Onun gönül dünyası, ruh dünyası, iç alemi, bütün her şeyi güzelliklerle dolu olduğu için güzel ahlak sahibi olduğu için sabır, cömertlik, merhamet, şefkat, yergamlık, af, bağışlama, infak olduğu için bulunduğu her yerde o şekilde yansıyordu, o şekilde sergileniyordu ve Resul Efendimiz insanlığa dini, İslam'ı, güzelliği tebliğ ederek anlatırken elinde en güzel ona yardımcı olan şey de adeta bir harika, mucize olan onun örnek ahlakıydı, güzel ahlakıydı. Niye bunu ifade etmiş olduk? Biz de eğer hem kendimize faydalı, hem başkalarına faydalı, ki insanların elinden, dilinden emniyette, selamette olduğu, onun ötesinde insanların elinden, dilinden fayda gördüğü bir insan olmak istiyorsak, tıpkı Efendimiz gibi yüreğimiz, gönlümüz, kafamız güzellikle dolu olmalı. Güzel ahlak bizim de seciyemiz, tabiatımız haline gelmeli. Bulunduğumuz her yerde o güzel ahlakımızı sergilemeliyiz. Elimiz kendimizi zorlamadan, yüksünmeden, yutkunmadan biz de o güzellikler etrafa adeta bir misk şişesinden, kovasından etrafa misk kokusunun yayılması gibi yayılmalı. Bunu başarmalıyız. Bunu nasıl başaracağız? Bunu işte iç alemimize gireceğiz. Gönlümüze ineceğiz. Bütün hal ve hareketlerimizi bir masaya yatıracağız. Neresi doğru, neresi eğri, bunun bir hesabını, muhasebesini yapacağız. Burada Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine uygun olanların güzel olduğu, ona uygun olmayanların güzel olmadığını bileceğiz. Resul Efendimiz'i iyi tanıyacağız. Resul Efendimiz'in sünnetini iyi tanıyacağız. Resul Efendimiz'in sünnetine uydukça doğruyu bulduğumuzun farkında olacağız. Yanlışlarımızın farkında olacağız ve onların telafisi de mümkün olacak o şekilde. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim için bir ayna olacak. O aynada endamımızı göreceğiz. Ayna cilalı bir ayna olduğu için bizim bütün detaylarımızı ortaya koyacak. Eksiklerimizi, lekelerimizi ortaya koyacak. Sonra da o aynadaki gördüğümüz eksiklerimizi tamamlamanın bir çalışması gayet içerisinde olacağız. Şimdi muhterem dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak kendisi çok cömert olduğu gibi kullarından da cömert olmalarını istiyor. Yani infak ehli, veren, iyilik yapan, ihsan ve kerem sahibi kullar olmasını istiyor. Cenab-ı Hakk'ın kendi o cömertlik ahlakıyla ahlaklanmamızı bizden istiyor. Karzasen Cenab-ı Hak bizden talep ediyor. Daha önce ifade ettiğimiz gibi Cenab-ı Hakk'ın bizden bir borca ihtiyacı yok. Allah kulunun hiçbir şeye muhtaç değildir. Ganidir. Bütün alemden ganidir ama niye men zellezî yukridullâh kadr hasene? Kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah onu kat kat artırır, ona büyük sonsuz mükafatlar verir diye niye o borcu kendine verildiği gibi ifade ediyor? Çünkü o çok değerli bir şey. Kuluna yardım etmeyi Cenab-ı Hak, bir kulun diğer yardım etmesini Cenab-ı Hak seviyor, istiyor. Bundan memnun kalıyor. Dolayısıyla ihtiyacı olanlara borç vermek, geri alma hususunda onlara mühlet tanımak, borçluya hüsnü muamelede, güzel bir muamelede bulunmak, hatta gerekirse alacağından vazgeçmek de yine ayetteki ifade edilen men dellezî yukridullâh kadir hasene. Kim Allah'a güzel bir borç verecek? Karz-ı hasen cümlesinden sayılmıştır. Neymiş onlar? İhtiyacı olanlara borç vermek, geri alma hususunda onlara mühlet tanımak, olabildiği kadar toleranslı olmak, ona güzel muamelede bulunmak, hatta gerekirse alacağından vazgeçmek. Bunu nereden çıkarıyoruz? Cenab-ı Hak Bakara suresinin 280. ayet-i kerimesinde faiz yasakladıktan sonra borçluyu ezecek, borçluya yük getirecek bütün haram yolları tıkadıktan sonra bu kez en tabii hakkımız olan verdiğimiz borcu geri alma hususunda bile yine müsamahalı ve toleranslı olmamız gerektiği noktasında bizzat ayet-i kerimede şu ifadeleri kullanıyor. Estağfirullah. Ve in kana zu usratin fe nazratun ila meysara. Eğer borçlu darda ise bu yüzden genişleyinceye kadar, eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Eğer bilirseniz alacağınızı bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Ve en ta'fu ve en tasaddaku fehu hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Bağışlarsanız diyor, kim bunu söyleyen? O parayı bize veren, bizi insan olarak yaratan, o parayı kazanma gücünü bize veren, aklı veren, bütün imkanları veren, bizi yaşatan. Yani Yüce Rabbimiz söylüyor bunu. Yani o borçluya verdiğiniz borcu baktınız ki veremiyor, zorlanıyor, yükü ağır taşıyamıyor, ihtiyaçları var. Hepsi var. Hep bütün durumlar onun zor olduğunu gösteriyor. O zaman ne yapacaksın? Tasadduk edeceksin. Yani niye tasadduk edeyim? Bunu ben kazandım. O kadar zahmet çektim, o kadar uğraştım. Niye geri vermiyor? Versin. Vermese yakasına yapıştırıp tutarım falan da diyebiliriz ama bunu Allah'a karşı söyleyemeyiz. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki kulum sen tasadduk et, affet diyor, ver diyor. Verdiğin zaman ne olacak? Senin eğer bilirsen bu senin için daha hayırlı olacak. Çünkü oradan alacağından daha fazlasını ben vereceğim. Yani onu affettiğin zaman o affına karşılık ben daha fazla sana affla muamele edeceğim. Onu bıraktığın zaman bıraktığın miktarın çok da fazlasıyla ben sana ikramda bulunacağım. Bunu ben yapacağım. Ben alemin Rabbi olarak ben buna kefilim, yapacağım diyorum diye bunu söylüyor. Ne var burada? Burada kişiyi, bizi affa, cömertliğe, fazilete, fazilet davranmaya Yüce Rabbimizin bir teşviki var. Bir yönlendirmesi var. Böyle yapın diyor Cenab-ı Hak. Ve en ta'fu akrabu takva. Affetmeniz sizin için daha takvaya yakındır, daha güzeldir. Ve la tensevul fadla beynekum. Aranızda faziletli davranmayı ihmal etmeyin, unutmayın. Yani kim faziletli davranırsa, kim affı tercih eder, bağışlamayı tercih eder, ikram eder. Yani orada üstünlük fazilette. Yani başkasının yapmayacağını, yapamadığını yapmak. Birisi affedemiyor ama sen affedebiliyorsun. Bak sen öndesin. Birisi diyelim ki işte ben hakkımdan vazgeçmem diyor. Böyle direniyor ama sen vazgeçebiliyorsun. Sen üstünsün. Faziletlisin. Ancak bu faziletli davranışları yaşamak suretiyle biz faziletli insanlar oluruz. Faziletli bir toplum oluruz. Ve faziletler, güzellikler bir yaşama, ihya olma alanı bulmuş olur. Ama bunu sen yapmasam, ben yapmasam ya vazgeç, bırakım dersek o zaman bu güzelliklerde hem kendi hayatımızı hem de toplum hayatını birbiri terk eder gider. Geriye de soğukluk kalır. İlişkilerde bir kuruluk olur, bir bozukluk olur, bir nefret söz konusu olabilir. Dolayısıyla bunların sürekli ihya edilmesi lazım. Cenab-ı Hak hep böyle cömertlikten bahsederken, infaktan bahsederken bizlerin mümin kullarının tıpkı Rableri gibi onun Kerim, Cevat, Rahman, Rahim esmasını örnek alarak bu güzelliklerin ihya olması için gayretli davranmalarını istiyor. Muhterem dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıpta edilecek kişilerden birinin de cömertler olduğunu ifade ederek şöyle buyuruyor. Yalnız iki kişiye gıpta edilir. Yani keşke ben de bunun gibi olsam diye insanın gönlünden geçebilir, arzu edebilir. Bunların biri Allah'ın mal verip hak yolunda harcamaya muvaffak kaldığı kimse. Yani imkanları var, zengin, gönlü de zengin. Ve elindeki bu imkanları hayır yollarında harcıyor. Bugün bir dostumuzdan bahsedildi. Yani Karadenizli bir dostumuzdan. Zenginliğinden bahsedildi. Tanıyanlar hep şöyle anlattılar. Dediler ki ziyaretten gittik, biraz yaşlanmıştı ama derdi hep böyle Allah'ın kullarına hizmet etmek. Camileri yaptırmış, Kur'an kursları yaptırmış, böyle yüzlerce bin talebeye imkan bulmuş. Bir yurt yaptırmış, orada talebenin yatacağı yataklar, yatağın nevresimleri, dolapları, onlarla ilgili çalışmalar yapmış. Nevresimleri satın almış. Onları gelen misafirlere göstermiş. Ve demiş oraya kalan talebeler şöyle bir nevresimde yatsın. Şöyle ısınsın. Şöyle bunların hepsini düşünüyorum. Hepsi hep zihnimde, aklımda diye. Böyle güzel zenginler var. Yani ben ne yiyip ne içeceğim değil de ümmete nasıl hizmet edebilirim? Gençlere nasıl hizmet edebilirim? Kur'an kursları, imam hatipler, yurtlar. Hatta demiş imkanım olsa İstanbul'da 3 tane büyük talebi yurdu yaptırmak istiyorum. İmam hatipler için yaptırmak istiyorum. Onun planlarını, projelerini yapıyor. Kendi imkanlarıyla böyle. Şimdi nasıl gıpta edilmez? Hepimizin gönlünden ya keşke yani elimizdeki imkanlarla biz de böyle cömertlik yapsak ve Cenab-ı Hak bize daha fazla imkan verse de biz de böyle ümmeti Muhammed'e hizmet etsek diye Efendimiz Aleyhisselam bunu söylüyor. Yani biri Allah'ın mal verip hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimse. Böyle bir kimseye gıpta edilir, etmemiz lazım. Biz de bunun gibi olsak dememiz lazım. Diğeri de Allah kendisine ilim verip de onunla amel eden ve bunları başkasına öğreten yani ilmini infak eden kimse. Yani hafızul Kur'an'dır, bir alimdir, dini iyi bilmektedir. Aynı zamanda o bildiklerine uygun ahlakı da vardır, edebi de vardır. Ve gece gündüz diyelim ki konuşuyor, yazıyor, insanlara sohbetler yapıyor, konferanslar veriyor. Allah için dinin tebliğinde vazife alıyor. Gerçekten bu da gıpta edilmeye layık bir durumdur. Şimdi insan böyle bir şeye niyet ettiği zaman gönlünde yapamasa bile bunun mükafatını alır. Ben de falan zengin gibi olsam, ben de falan alim gibi olsam diye böyle niyet etmesi bile ona bir fazilet getirir ve ona bir hayır kapısı açar. Mal ve servet yalnız Allah'a aittir ve rızkı veren de Allah'tır. Allah Teala'nın kullarına fazl-ı kereminden verdiği mallarda muhtaçların hakkı bulunmaktadır. Bu sebeple bir Müslüman için en makul hareket mülkü gerçek malikinin sahibinin yolunda sarf etmesidir. Cömert duygusu da bu inançtan kaynaklanmaktadır. Cömertliğin dünyevi ve uhrevi pek çok hayırlı sonuçları vardır. Öncelikle cömert bir kimseyi Allah Teala sever ve kullarına sevdirir. Bundan daha büyük fazilet ne olabilir? Cömert kimseyi Allah Teala sever ve kullarına sevdirir. Nihayetinde cömert kimse cennete yakın, cehennemden de uzak olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Cömert kişi Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakındır. Cömert kişi Allah'a yakındır, cennete insanlara yakın ve cehennemden, ateşinden de uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzak, cennetten uzak, insanlara uzak ve cehennem ateşine yakındır. Cömert, cahil, ibadet eden cimriden Allah'a daha sevimlidir. Bu sebeple Allah Teala'nın cimri, ahmak ve kibirli olan kimseye dost edinmeyeceği bildirilmiştir. Diyorlar ki, üç grup insandan Allah'a dost olmaz, veli olmaz. Bunlar cimri, cimri insandan Allah'ın dostu olmaz. Ahmak, nerede ne konuşacağını yapacağını bilmeyen ondan da dost olmaz. Kibirli insanlara dost olmaz. Dolayısıyla Allah dostlarının üç farik vasfı cömertlik, fetanet, akıllılık ve tevazu. Bu üç tane vasıf da birbirini zincirin halkaları gibi birbirine bağlı vasıflar olmuş oluyor. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, bu cömert kişinin Cenab-ı Hakk'ın yakın olması ve Cenab-ı Hakk'ın cömertleri hakikaten sevmesi, ilk efendim öncelikle onlara olan muamelesinin onları sevmesi, kullarına sevdirmesi, bunu etrafımızdaki gördüğümüz manzaralar bu noktada bize fikir verebilir. Kendi hayatımızdan veya tanıdığımız insanların hayatından bunun örneklerini görebiliriz. Bununla ilgili muhterem Osman Efendi hocamızın çok güzel bir hatırası var. Zaman zaman da sizlerle paylaşıyoruz ama yeri gelince tekrar paylaşmak uygun düşüyor. Çünkü insana bir ufuk açıyor, bir yol gösteriyor. Kalbe bir böyle bir ışık, ışığın ulaşmasına vesile oluyor. Hayırlı anlamda, manevi anlamda. Muhterem hocamız bir seferlerinde şunu söylemişlerdi. Yani eğer bir insanda cömertlik ve merhamet duyguları ön plandaysa, üstteyse, cömertse bir insan, merhametliyse, bir kısım zahiri amellerinde noksanlık olsa bile Cenab-ı Hak onu neticede kurtarır, hayırlı bir sonuca onu eriştirir. Böyle bir girizgah yaptıktan sonra dedi, bu noktada bir bende canlı bir hatıra var dedi. Önceki seneler dedi, belki bundan bir 30 sene önceki bir hadiseden bahsediyor. Akrabalarımın birisi var dedi. Bir dayım var dedi. İstanbul'da esnaftı, ticaretle uğraşırdı. Ve durumu da iyiydi. Ama daha sonra işler yoluna gitmedi, iflas etti. ve bütün malını, mülkünü, her şeyini kaybetti. Kaybetti. Hatta oturdu evde gitti, bindi arabada gitti ve biliyorum ki üzerine giydiği elbise ve cebindeki para da yine borçtu. O noktaya gelmiş oldu. Fakat bir özelliği vardı. Son derece cömert ve merhametli bir insandı. Yani kendisinde olmasa bile vermeyi seven, işte kendisi aç olsa bile yedirmeyi seven bir tinette bir insandı. Böyle tam böyle muhtaç, perişan bir durumdayken bana dedi ki, Osman dedi, eğer vaktin varsa gel seninle beraber bir Bursa'ya gidelim. Orada Emir Hazretleri'ni, Emir Buhar Hazretleri'ni ziyaret edelim dedi. Ben de vaktim müsaiti, beraber gittik. Gittik, orada bir yerde kaldık. Sabah namazına Emir Buhar Hazretleri'ni ziyarete gittik. Ama sabah namazını kıldık. Namazdan çıktıktan sonra kapıda bir dilenci. Lillah diyor. Dayım diyor, eline cebine attı. Elini cebine attı ve ne varsa, cebinde ne varsa, yol parası, mal parası, ne varsa hepsini böyle çıkarıp o dilenciye verdi. Hepsini verdi. Ama biliyorum ki verdiği para da borçtu, üzerindeki elbise de borçtu. Bu kadar maddi bakımdan zor durumdaydı. O diyor dilenciye diyor, bunu verince diyor, dilenci şöyle dua etti. Dedi ki, Allah senin işlerini düzelsin. Tekrar imkanlarını Cenab-ı Hak geri versin. Bu sene hacca gidesin, haçta da vefat edesin. Böyle de dua etti diyor. Biz de çok şaşırdık. Yani bizi tanıyan birisi değildi. Dayımın iflas ettiğini bilmiyordu. Durumlarını hiçbir şey bilmiyordu ama dualar böyle sanki bizim durumumuzu bilen birisinin duası gibiydi. Sonra diyor, o gün diyor, İstanbul'a döndük diyor. Akşam olmadan diyor sağdan soldan dayımı aramaya başladılar. Ertesi gün, üçüncü gün böyle işte size yardımcı olalım. Yani komşularından, tanıyanların, dostlarından, sen iyi bir insansın, cömert bir insansın, sen böyle perişan olamazsın, yardım edelim, işlerin tekrar yoluna koy falan diye böyle sanki bir düğmeden, bir noktadan komut verilmişçesine insanlar böyle dayıma yardımcı olmaya başladılar. Sonra öyle oldu, böyle kısa zamanda dayım işlerini düzeltti. Tekrar ticari faaliyetine başladı, borçlarını ödedi, hali düzeldi. Fakat hiç aklına yokken o sene ben bir hacca gideyim diye düşündü. Ve Cenab-ı Hak onu hacca götürdü. Hacda da vefat etti. Yani orada çok güzel bir ölümle vefat etti. Yani buna sebep olanın onun cömertlik ve merhamet duyguları olduğunu, muhtaçken bile kendisinden dilenen insanlara tebessümle ikram etmesi, infak etmesi olduğunu ben şahsen buna böyle yorumladım. Buna şahidim derdi muhterem hocamız. O bakımdan hakikaten bu tür hadis-i şerifler, ayet-i kerimeler bunlar hakikatin ifadeleridir. Bunlarda yanlışlık olmaz. Mana doğrudur, doğru anladığımız takdirde. Yani cömert kişinin Allah'a yakın olması, cennete yakın olması, insana yakın olması, cehennemden uzak olması çok hakiki bir durumdur. Cimrinin tam tersi olması da yine bir gerçeği bize ne yapmaktadır? Efendimiz aktarmaktadır. Yine Resulullah Efendimiz buyuruyor ki cömertlik bir ağaçtır. Hatta cennetteki ağaçtan dünya uzalmış bir daldır cömertlik. Kim o dala tutunursa o dal onu, kökü cennette olan o ağaç onu cennete götürür. Cimrilikte cehennem, kökü cehennemde olan bir ağacın dünyaya uzanan dalıdır. Kim de ona tutunursa o dal onu, tutunduğu dal onu cehenneme götürür diye böyle güzel teşbihlerle bunu bize izah ediyor. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah Resulü'nde ilim, mal ve can cömertliği en kamil surette mevcut idi. Resul Efendimiz'de ilim cömertliği de vardı, mal cömertliği de vardı, can cömertliği de vardı. Yani canını da esirgemezdi Allah yolunda. İnsanların faydası olan hususlarda hem tebliğ ederdi, elindeki malını verirdi, aynı zamanda vaktini verirdi. Nefeslerini harcardı. Yani üçünde de, üç alanda da Resul Efendimiz yapılacak hiçbir şeyden geri adım atmazdı. Hep daha ileri, daha ileri. Efendimiz Allah'ın dinini açıklamak, cahillere öğüt vermek, açları doyurmak, ihtiyacı olanların hacetini gidermek ve insanların sıkıntılarına tahammül etmek gibi her nevi cömertliği tatbik ederek öğretirdi. Hem kendisi tatbik eder, hem kendi hayatına bunu gösterir, hem de sahabesine bunu öğretirdi. Ama tatbik ederek, sadece böyle bir vaaz-ı nasihat ederek, camide insanları toplayıp konuşarak bir tebliğ değil Resulullah Efendimiz'in yaptı. Mescitte de konuşuyor, çıktığı zaman insanlar arasında da bunu tatbik ediyor, insanlara bunu gösteriyor. İnsanlar her türlü güzelliği Efendimiz'in bizzat kendi hayatına bunu müşahede ediyorlardı. Dolayısıyla nedir yaptığı Efendimiz'in? İlim, mal ve can cömertliği. Hem Allah'ın dinini açıklıyor, tebliğ ediyor. Emir var zaten. Ya eyyühe Resulü belliğ ma unzike min rabbik. Ey peygamber, sana Rabbinin indirmiş olduğu bütün vahiyleri, gerçekleri, hakikatleri insana ulaştıracaksın. Hepsine, yaşlısına, gencine, kadınına, erkeğine, çocuğuna, Müslümanına, kafirine, ehli kitabına kim ilgilendiriyorsa onları ulaştıracaksın. Efendimizin elinde ne radyosu vardı, ne televizyonu vardı, ne interneti vardı, ne maili vardı. Yani o zamanın şartları, o zamanın şartları, ama o inen ayetin ulaşması lazım. Gidecek. İnsanlar ayaklarına gidiyordu, onları topluyordu, toplatıyordu onlara. Çünkü Allah'ın emri vardı. O emir mutlaka ulaşacaktı. Ya kolay bir şey değil. Yani onu, o fedakarlığı, o fedakarlığı yapmak kolay bir şey değil. Onu Resul Efendimiz büyük bir gayret ve iştiyakla yapıyordu. Şimdi cahillere öğüt vermek, açları doyurmak. Ben peygamberim, her şeyi yaparım ama ne işim var açlarla uğraşamam. Hayır. Açları doyurmak, ihtiyacı olanların hacetini gidermek. Resulullah en çok uğraştığı işlerden bir tanesi buydu. Kapısında insanlar hiç kesilmez. 24 saat kesilmezdi. Ve insanların sıkıntılarına tahammül etmek. Ayrıca verdikleri, yani cahil insanların, bedevi ruhlu insanların, iş bilmez insanların da sıkıntıları vardı. Yani kaba konuşuyorlardı, eziyet ediyorlardı, bilmiyorlardı, edepsizlik yapıyorlardı. Bir sürü onlara da tahammül gösteriyordu. Dolayısıyla bütün bunlarda Efendimiz en güzel davranış neyse onu tatbik ediyor, onu gösteriyor. O şekilde de sahabeyi eğitiyordu. Burada Abdullah bin Abbas, İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın hatırası var. Habib Ekrem Efendimiz'in cömertliğini şöyle dile getiriyor. Allah Resulü insanların en cömerti idi. Ramazan ayında ise cömertliği daha da artardı. Çünkü Cebrail aleyhisselam her sene Ramazan'da gelir, ayın sonuna kadar beraber olur. Efendimiz ona Kur'an'ı arz ederdi. İşte Allah Resulü bugünlerde esen rüzgardan daha cömert olurdu. Zaten Efendimiz devamlı cömert ama Cebrail'le buluşunca o manevi iklimlerle daha üst düzey bir hemhal oluşturuz konusu olunca, gerçekleşince Resul Efendimiz'in dünyaya bakışı, mala bakışı, insanlığa bakışı, şefkat merhameti o daha da artıyor ve esen rüzgarlardan daha cömert hale geliyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlana Halid-i Bağdat Hazretleri de Allah Resulü'nün cömertliği hakkında şöyle bir tespitte bulunuyor. O ne güzel bir cömerttir ki onun cömertlik fışkıran varlığı yüzünden denizden inci, sert taştan yakut ve dikenden gül çıkar. Eğer bahçede onun güzel ahlakından bahsedilirse sevinçten ağzını açıp gülmeyen, yani açılmayan bir gonca göremezsin. Divanında onu nesir haline çevirmiş arkadaşlarımız. Divanında geçiyor 65-66. Beyitlerinde. Yani Resul Efendimiz'in cömertliğini övmek üzere de adeta sanki efendim Resul Efendimiz'in cömertliği sebebiyle denizden inci, sert taştan yakut diken açtığını, bütün güllerin goncaların açılması da Efendimiz'in güzel ahlakı sebebiyle olduğunu teşbih ediyor, anlatıyor. Resulullah Efendimiz fazladan bir malı eline bulundurmayı istemez. İhtiyacından fazlasını hemen tasadduk ederdi. Nitekim bunu bize bildiren Hazreti Ömer diyor ki, bir gün oğlunun yanına girmiş ve sofrasına oturmuştum. Yemeğe etin yağına ilaveten farklı bir yağ da katıldığını görünce, bu iki şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasında asla bir araya gelmezdi. Efendimiz birini yerse diğerini tasadduk ederdi demiş ve yemeği yememiştir. İbn-i Mace Etime'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istendiği zaman aslında yok demezdi. Hassan bin Sabit radıyallahu alemden efendisini methettiği bir şiirinde şöyle söylüyor. Mâ kâle le kattu illâ fî teşehhudihi levlet teşehhudu le müsma' lehu la'uh. Mâ kâle le tırnak içerisinde kattu illâ fî teşehhudihi levlet teşehhudu lem yusma' lehu la'u. Teşehhüdü hariç, yani eşhedü en la ilahe illallah ya da la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, oradaki teşehhüddeki la, yani Allah'tan başka ilah yoktur, la ilahenin başındaki la, eğer diyor teşehhüddeki bu efendim la olmasaydı diyor Resul Efendimiz asla la, yani hayır dememiştir. Şayet teşehhüd olmasaydı ondan hiç hayır kelimesi la olmaz, hayır işitilmezdi diyerek Resul Efendimizin bu yönünü anlatmaya çalışıyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah Resulü'nden bahsettiğimiz her cümle, yani ona layık sayar cümlelerimiz gerçekten bir rahmet. Gönüllerimize, ruhlarımıza, her şeyimize bir rahmet. Onun için Cenab-ı Hak bizi Resul Efendimiz'e layık ümmet eylesin. Resulullah Efendimiz'in ahlakını sadece öven, anlatan değil, aynı zamanda onu yaşamaya çalışan, kalbi, gözü, aklı açık, fikri açık kullardan bizi eylesin diyorum. Hepinizi tekrar hürmetlerime de selamlıyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.